Ayrım 23. Yüzyıllık Yalnızlık. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 204. Çürük kiremitler gürültüyle kırıldı ve adam çimento döşemeye çarpıp kafasını kırmadan önce ancak bir korku çığlığı atacak zaman buldu. Hemen oracıkta öldü ve yere serili kaldı. Yemek odasından gürültüyü duyunca koşup gelen yabancılar, adamın cesedini kaldırırlarken tenine sinmiş olan güzel Remedios'un soluk kesici kokusunu duydular. Bu koku öylesine içine işlemişti ki kafasındaki yarıklardan kan yerine güzel Remedios'un kokusunu saçan amber rengi yağlı bir sıvı akıyordu. O zaman güzel Remedios'un kokusunun erkekleri öldürdükten sonra da rahat bırakmadığını, iliklerine, kemiklerine işlediğini anladılar. Yine de bu dehşet verici kazayla, güzel Remedios yüzünden ölen öteki iki adam arasında bağlantı kurmadılar. Yabancıların ve Makondoluların, Remedios Buendia'nın çevresine aşk değil ölüm saçtığı efsanesine inanmaları ve bu sözü dilden dile gezdirmeleri için yeni bir kurban daha gerekti. Bu söylentiyi kanıtlayacak olay, birkaç ay sonra güzel Remedios, kız arkadaşlarıyla birlikte yeni kurulan yapılara bakmaya gittiğinde oldu. Makondolu kızlar için bu yeni bir oyun olmuştu. Gidip gördükleri şeyler onları güldürüyor, şaşırtıyor, ürkütüyor, eğlendiriyordu. Geceleri oturup bu gezintilerini düşte görmüşler gibi yeniden anlatıyor, konuşuyorlardı. Güzel Remedios'un suskunluğu karşısında onu bu eğlentiden yoksun bırakmaya Ursula'nın yüreği el vermedi ve bir gün sırtına doğru dürüst bir giysi, başına şapka giymek koşuluyla onun da kızlarla gitmesine izin verdi. Kızlar yapıların arasına girdikleri anda havayı ölümcül bir koku sardı. İşçiler bir tuhaf büyüye kapıldılar. Gözle görülmez bir tehlike karşısında olduklarını sezdiler ve çoğu hıçkıra hıçkıra ağlama isteği duydu. Gözleri dönen erkekler üzerlerine yürüyünce, güzel Remedios ve arkadaşları şaşırarak yapılardan birine sığındılar. Az sonra 4 Aureliano onları kurtardı. Aurelianoların alnındaki külden haç işaretleri onlara kutsal bir saygınlık kazandırıyor, belirli bir kast işareti, bir dokunulmazlık belirtisi sayılıyordu. Güzel Remedios o kargaşalıkta adamlardan birinin daha çok uçurumun kenarına yapışan kartal pençesini andıran eliyle karnını avuçladığını kimseye söylemedi. Kendine saldıran adamla bir an göz göze geldi ve güzel Remedios adamın acılı gözlerini gördü. Bu gözler acıdan dolmuş iki kızgın kor gibi yüreğini dağladı. O gece adam gündüzki cüretkarlığını anlatıp övünerek Türkler sokağında çalım satarken birden göğsüne bir at çiftesi yedi. Çevresine biriken yabancılar adamın kan kusarak ve kendi kanıyla boğularak sokak ortasında ölüşünü seyrettiler. Ondan sonra güzel Remedios'ta ölümcül güçler olduğu varsayımı su götürmez 4 olayla kanıtlanmış oldu. Düşünmeden konuşan erkeklerin bir kısmı, böylesine çekici, baştan çıkarıcı bir kadınla bir gece sevişmek uğruna canlarını feda edeceklerini söylemelerine rağmen hiç kimsenin böyle bir işe kalkışmadığı da ortadaydı. Belki de yalnızca onu elde etmek için değil, aynı zamanda onun yarattığı tehlikeleri de ortadan kaldırmak için çok ilkel ve basit bir duygu yeterliydi. Aşık olmak yetecekti. Ama bu denli basit bir şey kimsenin aklına ve yüreğine düşmüyordu. Ursula artık onun için kendini üzmüyordu. Onu yetiştirmekten daha umudunu kesmediği sıralarda kıza ev işi öğretmeye kalkışmıştı. Erkekler sandığından daha çoğunu beklerler demişti. Yemek pişirmek, ortalığı süpürmek, ıvır zıvırla uğraşıp onları kendine dert etmek gerekir. Ursula ona ev işlerini öğretmeye, sevdirmeye çalışarak kendini oyalıyordu. Çünkü hiçbir erkeğin ihtirasını doyurduktan sonra kızın akıl almaz pasaklılığına bir gün bile dayanamayacağına inanıyordu. Son Jose Arcadio'nun doğumu ve Ursula'nın onu papa olmak üzere yetiştirmeye niyetlenmesi, onu büyük torununu kendine dert edinmekten uzaklaştırdı. Ursula, güzel Remedios'u kendi yazgısıyla baş başa bırakmaya karar verdi. Her şeyin bulunduğu bu dünyada onun pasaklılığını çekecek kadar miskin bir adamın da olacağına inanıyordu. Amaranta ise onu işe yarar bir kadın haline getirmekten çoktan vazgeçmişti. Yeğeninin makinenin kolunu doğru dürüst çeviremediği günlerde Amaranta kızın gerizekalı olduğuna karar vermişti. Güzel Remedios'un erkeklerin sözlerinden hiç etkilenmediğini görünce "Seni piyangoya koyup satmak zorunda kalacağız" diye takılıyordu Amaranta. Daha sonraları kiliseye giderken Ursula zorla kızın yüzüne peçe taktırınca Amaranta bu gizemli tavrın çok akıl çelici olacağını ve çok geçmeden kendini kaptıran bir erkeğin kızın yüreğinde zayıf bir nokta buluncaya dek sabır göstereceğini düşündü. Ama güzel Remedios'un pek çok bakımdan prenslere değişilmeyecek bir istekliği reddettiğini görünce Amaranta bütün umudunu yitirdi. Fernanda ise güzel Remedios'u anlamak için en ufak bir çaba göstermedi. Güzel Remedios'u o karnavalda kraliçe kılığında gördüğü zaman olağanüstü bir yaratık olduğunu düşünmüştü. Ama onun yemeğe elleriyle daldığını, aptallık örneği olmayan tek karşılık veremediğini görünce ailedeki budalaların uzun ömürlü olmalarına yanmaktan başka bir şey yapmadı. Albay Aureliano Buendia istediği kadar söylesin, güzel Remedios'un ömründe gördüğü en akıllı kişi olduğunu ve bu gücünü de her şeyi başkalarının üzerine atmak yeteneğiyle her an gösterdiğini istediği kadar anlatmaya çalışsın, kimse onu dinlemedi ve güzel Remedios'u kendi haline bıraktılar. Güzel Remedios, sırtında çarmıhını taşımadan yalnızlık çölünde dolaşmaya, karabasanlar görmeden düşlerinde olgunlaşmaya başladı. Sonu gelmez banyoları, zamanlı zamansız yemekleri, uzun ve dalgın suskunlukları sürdü gitti. Mart ayında bir gün Fernanda bahçede çarşafları katlamak isteyip evdeki kadınları yardımına çağırıncaya kadar hiçbir değişiklik olmadı. Çarşafları tam katlamaya başlamışlardı ki Amaranta güzel Remedios'un sapsarı olduğunu gördü. "İyi değil misin?" diye sordu. Çarşafın öteki ucuna yapışan güzel Remedios içler acısı bir gülümseyişle "Yoo, hiç bu kadar iyi olmamıştım" diye karşılık verdi. Güzel Remedios sözünü tam bitirmişti ki Fernanda hafif bir esintinin elindeki çarşafları kabartıp açtığını duydu. Amaranta iç eteklerinin dantellerinde gizemli bir ürperti duydu ve yere yuvarlanmamak için çarşafa sıkı sıkıya sarılmak zorunda kaldı. Çünkü o anda güzel Remedios'un ayakları yerden kesilmiş uçmaya başlamıştı. O sıralarda neredeyse tamamen kör olan Ursula, bu belirgin esintinin ne olduğunu anlayabilen tek kişi oldu ve çarşafların ucunu koy vererek güzel Remedios'un kendisiyle birlikte havalanarak uçuşan çarşaflar arasında el sallayışını seyretmeye koyuldu. Çarşaflar ve güzel Remedios, dalya çiçeklerinin, ağustos böceklerinin arasından yükseldiler. Saat 4'ü vurduğunda en yükseklerden uçan kuşların bile erişemeyeceği bir yükseklikte gözden kaybolup gittiler. Tabii ki yabancılar anlatılanlara inanmadılar ve güzel Remedios'un arı beylerinin kaçınılmaz yazgısına boyun eğdiğini, ailesinin de bu uçma masalını uydurarak onun onurunu kurtarmaya çalıştıklarını düşündüler. Kıskançlıktan deliye dönen Fernanda sonunda bu mucizeyi kabul etmek zorunda kaldı. Bu arada dua edip Tanrı'dan çarşaflarını geri göndermesini istemeyi de unutmuyordu. Makondoluların çoğu mucizeye inandılar. Hatta mumlar diktiler, dua törenleri düzenlediler. Bu olay daha uzun süre dilden düşmezdi ya, Aurelianoların barbarca katledilişi, şaşkınlığın yerini dehşete bıraktı. Albay Aureliano Buendia, hiçbir zaman kesin bir belirti görmemişse de, oğullarının trajik sonlarını önceden sezmişti. Macondo'ya akı nedenlerle birlikte gelen iki oğlu Aureliano Serrador ile Aureliano Arcaya, Macondo'da kalmak istediklerini söyleyince babaları onları caydırmaya çalıştı. Bir gece içinde tehlikeli bir yer oluveren bu kasabada oğullarının ne işi olduğunu anlamıyordu. Oysa Aureliano Segundo'nun desteklediği Aureliano Centeno ile Aureliano Triste onlara iş verdiler. Albay Aureliano Buendia onların henüz salim kafayla düşünemediklerini söyleyerek bu karara karşı çıktı. Hele Mr. Brown'u Macondo'ya ilk gelen otomobilin kornasıyla köpekleri ürküten üstü tenteli turuncu arabanın içinde gördüğü ve halkın kölelere yaraşır bir heyecanla koşuşmasına tanık olduğu zaman yaşlı asker öfkeden deliye döndü. Erkeklerin karılarını ve çocuklarını bırakıp omuzlarına tüfeklerini atarak savaşa gittikleri günlerden bu yana insanların ahlaklarının, yapılarının değişmiş olduğunu anladı. Neerlandiya anlaşmasından sonra belediye başkanı olanlar hep inisiyatiften yoksun, Macondo'nun halim selim ve yorgun muhafazakarları arasından seçilen göstermelik kişilerdi. Albay Aureliano Buendia, tahta coplu yalın ayak polisleri gördükçe sefiller rejimi bu diyordu. Bir alay uyuşuk toplanmış diyordu. Bizler sırf evlerimizi maviye boyamamak için onca savaştık, onca iş yaptık diyordu. Ne var ki muz şirketi Macondo'ya ayak bastıktan sonra yerel görevliler değiştirildi ve yerlerine diktatör özentisi yabancılar getirildi. Bunlar Mr. Brown'un dediğine göre mevkilerinin gerektirdiği saygınlığı kazanmaları ve kasabadaki sıcaktan, sivrisineklerden, sayısız konforsuzluklar ve yoksunluklardan rahatsız olmamaları için elektrikli kümes telleriyle çevrili bölgeye yerleştirildiler. Eski polislerin yerine kamış kesmekte kullanılan satırlarla silahlandırılmış kiralık katiller aldı. Albay Aureliano Buendia işliğine kapanıp bu değişiklikleri düşünüyordu. Yalnızlığa gömülerek geçirdiği yıllar boyunca ilk kez acı duyuyor, savaşı sonuna dek sürdürmemekle nedenli yanlış bir iş yaptığını belirleyen bu olaylar karşısında dehşete kapılıyor, pişmanlık duyuyordu. Albay bunları düşündüğü sırada çoktan unutulup gitmiş olan Albay Magnifico Vispal'in kardeşi, 7 yaşındaki torununa alanda el arabalarıyla dolaşan gezgin satıcılardan birinden şerbet içirmek istedi. Çocuk kazara bir polise çarptı ve elindeki şerbeti polisin üniformasına döktü. Barbar herif elindeki satırla çocuğu paramparça doğradı ve kendini durdurmaya çalışan dedesinin kafasını da bir vuruşta uçurdu. Birkaç kişi parçalanmış adamı evine götürürlerken bütün kasaba halkı bu olaya tanık oldu. Bir kadın adamın kopan kafasını saçlarından tutmuş sürüklüyor, kanlı çuvala doldurduğu çocuğun parçalarını da elinde taşıyordu. Bu Albay Aureliano Buendia için bardağı taşıran damla oldu. Gençliğinde kuduz bir köpek ısırdı diye dövüle dövüle öldürülen bir kadının cesedi başında duyduğu öfkenin bir eşini şimdi yaşıyordu. Evin önünde toplananlara baktı ve kendi kendine duyduğu öfke ve tiksintiyle yüklü tok sesiyle artık yüreğinde taşıyamadığı nefreti olanca şiddetiyle onların üzerine kustu. Bu günlerde bu boktan gringolardan kurtulabilmemiz için oğullarımı silahlandıracağım diye kükredi. O hafta içinde kıyı bölgesinin çeşitli yerlerinde albayın 17 oğlu, alınlarındaki küllü haç işaretine nişan alan bilinmedik katiller tarafından tavşan avlanır gibi vuruldular. Aureliano Triste, akşam 7'de annesiyle evden çıkarken, karanlıkta atılan ve alnının ortasını delip geçen bir kurşunla vuruldu. Aureliano Centeno, her zamanki gibi fabrikadaki hamağına uzanmış bulundu. İki kaşının ortasına bir buz baltası saplanmıştı. Aureliano Serrador, sevgilisiyle sinemadan çıktıktan sonra kızı evine bırakıp gündüz gibi aydınlık Türkler Sokağı'ndan geçerken, kalabalığın içinden kim olduğu anlaşılmayan biri tabancasını çektiği gibi delikanlıyı alnından mıhladı ve oradaki kaynar domuz yağı kazanının içine düşürdü. Birkaç dakika sonra Aureliano Arcaia'nın bir kadınla birlikte kapandığı oda kapısı güm güm vuruldu. Biri "Fırla, kardeşlerini öldürüyorlar!" diye seslendi. Yanındaki kadının sonradan anlattığına göre Aureliano Arcaia yataktan fırladı, kapıyı açmasıyla üzerine yağan mavzer kurşunlarından kafasının parçalanması bir oldu. Ölümün kol gezdiği o gece, evdekiler dört ölü için mumlar yakarak dua etmeye hazırlanırken, Fernanda da çılgınlar gibi sokaklarda koşarak Aureliano Segundo'yu arıyordu. Oysa Petra Cotes, albayın adını taşıyan herkesin öldürüleceğini sanarak Aureliano Segundo'yu dolaba saklamıştı. Kıyı bölgesindeki çeşitli yerlerden gelen telgraflardan, görünmeyen düşmanın gazabının yalnızca alnı haç işaretli kardeşlere yönelik olduğu anlaşılıncaya dek, dört gün dört gece Petra Cotes, Aureliano Segundo'yu dolaptan çıkarmadı. Amaranta, yeğenleriyle ilgili bilgileri yazdığı defteri çıkardı ve telgraflar geldikçe adların üzerine birer çizgi çekti. Geriye yalnızca en büyükleri kalmıştı. Çok esmer teniyle yemyeşil gözlerinin karşıtlığı yüzünden onu çok iyi hatırlıyorlardı. Adı Aureliano Amador'du. Marangozluk yapıyor, dağların arasına sıkışmış bir köyde yaşıyordu. Aureliano Segundo, onun ölüm haberini iletecek telgrafı iki hafta bekledikten sonra, belki başında dolanan tehlikenin farkında değildir diye onu uyarmak için bir adam gönderdi. Adam Aureliano Amador'un sağ olduğu haberini getirdi. Katliamın yapıldığı gece iki kişi onun evine gitmişler, tabancalarını üzerine boşaltmışlar, ancak küllü haç işaretini nişanlayamamışlardı. Aureliano Amador, bahçe duvarından atlayıp kendilerinden odun aldığı kızılderililerle dostluk ede ede, avucunun içi gibi bildiği dağ kovuklarından kaçmıştı. Bir daha da ondan haber alınamadı. O günler Albay Aureliano Buendia için karanlık günler oldu. Cumhurbaşkanı bir telgraf çekerek başsağlığı diledi ve geniş çapta bir araştırma ve soruşturma açılacağına söz verdi. Yine Cumhurbaşkanı'nın emriyle belediye başkanı dört çelenk alıp cenaze törenine geldi. Çelenkleri tabutların üzerine koymaya çalışırken albay onu kovdu. Cenaze töreninden sonra Cumhurbaşkanı'na sert bir telgraf yazdı ve postaneye eliyle götürdü. Ama telgraf memuru bunu çekemeyeceğini bildirdi. Bunun üzerine albay, telgrafı kişisel saldırılar, sövgülerle biraz daha genişletip zenginleştirerek bir zarfa koydu, postaladı. Karısının ölümünde olduğu gibi, savaştayken en yakın arkadaşlarının ölümlerinde olduğu gibi, bu kez de kapıldığı duygu acı değil, hedefsiz ve körü körüne bir öfke, bir çaresizlik duygusuydu. Oğullarına, düşmanlarının tanımasına yarayan çıkmaz işaretler vurduğu için peder Antonio Isabel'i bile katillerin suç ortağı olmakla suçladı. Artık düşüncelerini toparlayamayan ve vaazlarındaki saçma sapan yorumlarıyla cemaati şaşkınlığa düşüren bunak papaz, çocukların kiliseye gittikleri o çarşamba hazırladığı kül kavanozunu koltuğuna kıstırıp eve geldi ve külün yıkanınca çıkacağını kanıtlamak için ev halkının alınlarına işaret koymaya kalkıştı. Oysa bu felaket herkese öylesine dehşet salmıştı ki, Fernanda bile bu deneye yanaşmadı. Ondan sonra da Buendia soyundan hiç kimsenin Paskalya'dan önceki kül çarşambasında mihrabın önünde diz çöktüğü görülmedi. Albay Aureliano Buendia uzun süre kendine gelemedi. Balık yapmayı bıraktı. Zorla bir iki lokma yiyebiliyor, battaniyesini sürükleyerek, öfkeden dişlerini gıcırdatarak uyur gezer gibi evin içinde dolanıyordu. Üç ay sonunda saçları aklaştı, eskiden pırıl pırıl yağlayıp büktüğü bıyıkları renksiz dudaklarının iki yanından sarktı. Ama gözleri doğduğu zaman orada bulunanları şaşırtan, çocukken bakışıyla sandalyeleri sallayan o alev alev kömür gibi yakıcılığını yeniden kazandı. Albay acıdan çılgına dönüp öfkelenerek, gençliğinde kendisine şan ve şöhret bataklıklarında yol göstermiş olan ön sezilerini yeni baştan canlandırmaya boşu boşuna çabaladı. Kendine iyice yabancı gelen, içindeki hiçbir şeyin ve hiç kimsenin yüreğinde en ufak bir sevgi kıpırtısı uyandırmadığı bir evde yapayalnız kalmış kaybolmuştu. Bir keresinde savaş öncesi yıllardan bir iz bulabilmek umuduyla Melkiades'in odasını açtı. Yılların bakımsızlığından gelen bir toz, pislik, süprüntü yığınıyla karşılaştı. Artık kimsenin okumadığı kitapların kapakları arasında, nemden çürümüş el yazmalarının içinde mora çalan kurşun rengi bir çiçek açmıştı ve bir zamanlar evin en temiz havalı, en aydınlık yeri olan bu oda, çürümüş anıların yüzdüğü ağır bir havayla dolmuştu. Albay bir sabah Ursula'yı kestane ağacının altında, ölmüş kocasının dizlerine sarılmış ağlar buldu. Yarım yüzyıldır açık havada kalmaktan yıpranmış güçlü ihtiyarı, koca evde tek göremeyen Albay Aureliano Buendia'ydı. Ursula, "Babana merhaba desene," dedi. Albay kestane ağacının önünde bir an duraladı ve önündeki boşluğun içinde hiçbir sevgi uyandırmadığını bir kez daha algıladı. "Babam ne diyor?" diye sordu. Ursula, "Çok üzgün," dedi. "Senin öleceğini sandığı için üzülüyor." Albay gülümseyerek karşılık verdi. "Ona de ki," dedi, "insan ölme zamanı geldiğinde değil, ölebildiği zaman ölür." Ölü babasının kehaneti Albay'ın yüreğindeki son gurur kalıntısını ayaklandırdı. Oysa Albay bunu yeni bir güç kaynağı sandı. Bu yüzden de Ursula'yı sıkıştırıp alçıdan aziz heykelinden çıkan paraları bahçenin neresine gömdüğünü öğrenmeye çalıştı. Ursula eskiden aldığı dersin kararlılığıyla "bunu hiç öğrenemeyeceksin," dedi. Sonra "o servetin sahibi bir gün çıka gelecek ve ancak o çıkaracak parayı," diye ekledi. Her zaman son derece eli açık olan bir adamın durup dururken neden böyle para derdine düştüğünü kimseler anlayamıyordu. Hem acele bir ihtiyacı karşılayacak bir para da değildi istediği. Albay'ın aradığı servetin miktarını duyunca Aureliano Segundo'nun aklı başından gitti. Kendilerinden para istediği eski partili arkadaşları, albayla görüşmemek için kendilerini evde yok dedirtiyor, bucak bucak gizleniyorlardı. İşte o sıralarda Albay Aureliano Buendia'nın, "Bugün liberallerle muhafazakarlar arasındaki tek ayrım, liberallerin saat 5'te, muhafazakarların ise saat 8'de kiliseye gitmeleri," dediği duyuldu. Bütün bunlara rağmen Albay öyle bir diretiyor, öyle bir yalvarıyor, onurunu öylesine ayaklar altına alıyordu ki, biraz oradan, biraz şuradan yardım alarak, her yeri dolaşıp para isteyerek, 8 ay içinde Ursula'nın gömdüğünden daha fazla para topladı. Sonra savaşa girerken yanında bulunmasını, kendisine yardımcı olmasını istemek için hasta yatan Albay Herinaldo Marquez'e gitti. Belirli bir dönemde tekerlekli koltuğunda bile olsa, ayaklanmanın küflenmiş iplerini çekebilecek tek kişi gerçekten Albay Herinaldo Marquez'di. Neerlandia ateşkes anlaşması yapıldıktan sonra Albay Aureliano Buendia altın balıklarına dalıp gittiği sırada Albay Herinaldo Marquez son yenilgiye dek kendine bağlı kalmış asi subaylarla ilişkisini sürdürdü. Onlarla birlikte her gün alçalma, aşağılanma savaşı verdi. Dilekler, istekler, bugün git yarın geller, oldu olacaklar, eli kulağındalar, durumunuzu dikkatle inceliyoruzlar, savaşına onlarla birlikte katıldı. Ömür boyu sürecek emekli aylığı kararlarının altını imzalaması gerektiği halde imzalamayanların saygılarımızla diye biten yazılarına karşı yitirilen savaşlarda onlarla birlikte dinindi. Öteki savaş, 20 yıl süren o kanlı savaş, bu sonu gelmez ertelemeler savaşı kadar yıpratmamıştı onları. 3 suikasttan, 5 yaradan ve sayısız çarpışmadan sağ çıkmış olan Albay Renaldo Marquez bile bekleyişin amansız kuşatmasına dayanamadı ve kiralık bir evin pencerelerinden sızan elmas biçimli ışık lekeleri arasında Amaranta'yı düşleyerek yaşlılığa yenildi. Eski askerlerle ilgili son haberi bir gazetede gördü. Eski silah arkadaşları, adını sanını bilmediği Cumhurbaşkanı'nın yanında utanmadan poz vererek resim çektirmişlerdi. Cumhurbaşkanı onlara üzerinde kendi resmi olan birer rozet ve tabutlarının üzerine örtülsün diye kan ve barut lekeli bir bayrak armağan etmişti. Onlardan daha onurlu olanları ise emekli aylığı bağlandığını bildiren mektubu bekleyerek onun bunun yardımıyla geçinmeye çalışıyor, açlıktan ölüyor, öfkeden arınıyor, eski parlak günlerin süprüntüsü içinde sürünerek çürüyorlardı. İşte Albay Renaldo Marquez bunları bildiği için yabancı istilacıların desteklediği bu yozlaşmış, çürümüş, aşağılık rejimi silip süpürmek için açacağı ölüm kalım savaşına kendisinin de katılmasını isteyen Albay Aureliano Buendia'ya acımadan edemedi. "Ah Aureliano!" diye içini çekti. "Senin yaşlandığını biliyordum ama şimdi bakıyorum da göründüğünden çok daha yaşlanmışsın sen." 23. ayrımın sonu, sayfa 212.